Hazreti Peygamber'in namaz kıldığı gibi ashabın da kılması. Hazreti Peygamber'in bir hasırı vardı. Onu geceleyin seccade yapar, üzerinde namaz kılardı. Gündüzleyin de yayar, üzerinde otururdu. Halk Resulullah'ın yanına geliyor, onun namazı gibi namaz kılıyorlardı. Böyle yapanlar çoğalınca Hazreti Peygamber, "Ey insanlar! Amellerden gücünüzün yettiğini yapınız. Kesinlikle amellerin Allah katında en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır." buyurdu. Hazreti Muhammed'in aile efradı bir ameli işlediklerinde onu devamlı yaparlardı. Hazreti Peygamber parmağındaki yüzüğünü çıkardığı için ashabın da yüzüklerini çıkarmaları. Resulullah'ın parmağında yalnız bir gün gümüş bir yüzük gördüm. Baktım ki halk da gümüşten yapılmış yüzük takıyorlar. Hazreti Peygamber yüzüğünü attıktan sonra halk da yüzüklerini çıkarıp attılar. Hazreti Peygamber altından yapılmış bir yüzük takıyordu. Sonra onu çıkararak "Artık onu ebediyen takmam" dedi. Halk da altın yüzüklerini peygamber çıkardı diye parmaklarından çıkarıp attılar. Hazreti Osman'ın Hazreti Peygamber'e uyarak elbisesini kısaltması ve tavaf etmemesi. Kureyşliler Hudeybiye gününde Harice bin Kürz'ü casusluk yapmak üzere gönderdiler. O Mekke'ye Müslümanlardan hoşnut olarak ve Müslümanları överek döndü. Kureyşliler ona, "Sen göçebe bir adamsın. Müslümanlar sana gözdağı vermiş, senin de ödün patlamış. Onun için onların ne dediğini ve senin onlara ne söylediğini bilmiyorsun" diyerek Urve bin Mes'ud'u gönderdiler. Resulullah'a gelerek, "Ey Muhammed, senin amacın nedir? İnsanları Allah yoluna davet ettiğini söylüyorsun ama akrabalık bağlarını kesip onların mal ve canlarına saldırmak için etrafına tanıdığın ve tanımadığın ayak takımı kimseleri toplamışsın" dedi. Hazreti Peygamber, "Ben ancak akrabalık bağlarını güçlendirmek için gönderildim. Allah onların batıl dinleri yerine daha hayırlı bir din göndermiştir" dedi. Bunun üzerine Urve bin Mes'ud İslam'ı överek Mekke'ye döndü. Müslümanlardan olup da müşriklerin eline esir düşenlere çok eziyet yapılmaya başlandı. Hazreti Peygamber Ömer'i çağırarak, "Ey Ömer, sen benden Müslüman olan ve halen esarette bulunan kardeşlerime mesaj götürür müsün?" dedi. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, hayır. Benim Mekke'de herhangi bir aşiretim yoktur. Benden başkası aşiret yönünden daha zengindir" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Osman'ı gönderdi. Hazreti Osman peygamberin devesine binerek müşrik ordusuna geldi. Hazreti Osman'la istinza ettiler. Kendisine çirkin sözler söylediler. Sonra Hazreti Osman'ın amcasının oğlu Eban bin Said bin As onu himayesine aldı. Onu bindirdi, kendisi de onun terkesine bindi. Mekke'ye vardıklarında, "Ey amcaoğlu, niçin böyle eteklerin kısalmıştır? Eteklerini uzat" dedi. Hazreti Osman'ın etekleri o zaman tam baldırlarının ortasındaydı. Hazreti Osman, "Bizim sahibimiz bu şekilde eteklerini kısaltmıştır. Biz de onun için bunu yapıyoruz" dedi. Hazreti Osman, Mekke'de bulunan Müslüman esirlerin hepsine peygamberin sözlerini tebliğ etti. "Biz bir ara kaylule uykusuna dalmıştık. Peygamberin dellalı, "Ey halk, peygambere biat etmeye geliniz, biat etmeye geliniz, Ruhul Kudüs indi" diye bağırıyordu. Böylece peygambere gittik. O, Semure denilen ağacın altında oturuyordu. Biz ona biat ettik ve bu manzarayı Allah Teala, Fetih Suresinin 18. ayetinde bildirmektedir. Hazreti Peygamber, Osman'ın yerine bir elini diğer elinin üzerine koyarak onun adına kendisiyle biat etti. Halk, "Ebu Abdullah'a cennet olsun. O şimdi Kâbe'yi ziyaret ediyor. Bizse burada oturuyoruz" dediler. Hazreti Peygamber, "Eğer o Mekke'de şu kadar sene kalsa da ben Kâbe'yi tavaf etmedikçe Kâbe'yi tavaf etmez" dedi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Zeyd bin Sabit radıyallahu anh arasında Kur'an'ın toplanmasıyla ilgili geçen konuşma. Hazreti Ebubekir bana haber gönderdi. Yemame Savaşı'nın cereyan ettiği bir dönemdeydi. Yanında Hazreti Ömer vardı. Dedi ki, Ömer bana geldi. Şu Yemame Savaşı'nda Kur'an okuyan Kurra alimlerinin çokça şehit olduğunu, diğer savaş meydanlarında Kur'an okuyan, ezberleyen, hıfzeden Kurra alimlerinden kimse kalmamış olmasından korkuyor. Eğer böyle olursa Kur'an ortadan kaybolur. Onun için Kur'an'ı bir araya topla dedi. Ben de Ömer'e, biz peygamberin yapmadığı bir şeyi nasıl yapabiliriz dedim. Ömer bana, ey Ebu Bekir, Kur'an'ı derlemek yemin ederim hayırlıdır dedi ve beni ikna etmeye çalıştı. Allah onun göğsünü açtığı gibi konuya benim de göğsümü açtı dedi. Bu sırada Ömer de Ebu Bekir'in yanında hiç konuşmadan duruyordu. Ebu Bekir bana, sen genç ve akıllı bir insansın. Seni herhangi bir konuda itham etmiyoruz. Sen peygamber için vahyi yazıyordun. O halde Kur'an'ı derle dedi. Allah'a yemin ederim, eğer Ömer bana bir dağ yerinden kaldırmamı teklif etseydi, bu Kur'an'ı derlemeden daha ağır gelmezdi bana. Ben Hazreti Ebu Bekir'e, Resulullah'ın yapmadığı bir işi siz nasıl yapıyorsunuz diye sordum. Ebu Bekir, andolsun bu hayırlıdır dedi ve böylece Ebu Bekir ısrarla benimle konuştu. Allah Ebu Bekir'in ve Ömer'in kalbine attığını benim kalbime de attı. Böylece Kur'an'ı deri parçalarından, beyaz ve ince taşlardan, kürek kemiklerinden, hurma liflerinden ve kişilerin göğüslerinden derlemeye başladım. Hatta Berae suresinin sonunu Huzeyme bin Sabit el-Ensari'nin yanında buldum. Ondan başkasının yanında bu yoktu. Böylece Kur'an'ın içinde bulunan sahifeler, Hazreti Ebu Bekir'in hayatı boyunca onun yanında kaldı. O vefat edince Hazreti Ömer'in yanında kaldı. O vefat edince de kızı Hafsa'nın yanında kaldı. Hazreti Ebu Bekir'in Üsame ordusunu yola çıkarması. Hazreti Ebu Bekir, nefsimi elinde tutana yemin ederim ki gökten düşüp parçalanmak, peygamberin göndermek istediği bir orduyu yolundan alıkoymaktan bana daha sevimli gelir dedi ve irtidad eden Araplarla da savaşmaktan geri durmadı ta ki onları İslam'a döndürünceye kadar. Ebu Bekir, Allah'a yemin ederim namazla zekatın arasını ayırt edenle savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Andolsun zekat develerinin dizini bağlamak için peygambere verdikleri bir ipi bana vermedikleri takdirde onlarla savaşırım dedi. Hazreti Ebu Bekir, andolsun o Allah'a ki ondan başka ilah yoktur. Eğer köpekler peygamber zevcelerini ayaklarından tutup yerlerde sürüseler bile peygamberin gönderdiği bir orduyu geri çevirmem. Peygamberin bağladığı bir sancağı çözmem dedi. Böylece Üsame'yi peygamberin emrettiği şekilde gönderdi. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Bekir'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim, eğer yırtıcı hayvanların beni paramparça edeceklerini bilsem dahi, Resulullah'ın emir buyurduğu şekilde Üsame'nin ordusunu göndereceğim. Eğer Medine ve civarında benden başka kimse kalmasa da onu göndereceğim dedi. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın göndermek istediği bir orduyu ben göndermeyecekmişim ha? O zaman tehlikeli bir işe cesaret etmiş olurum. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim, Arapların tamamının bana hücum etmeleri benim için peygamberin göndermek istediği bir orduyu göndermemekten daha sevinlidir. Ey Üsame! Askerinle beraber peygamberin sana emrettiği yere git. Resulullah nerede savaş açmanı emretmişse orada savaş et. Filistin tarafına git. Mute halkına savaş aç. Kesinlikle Allah Teala terk ettiğin hususlarda sana kafi gelecektir dedi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in sakalından tuttu. Annen senin matemini tutsun ey Hattab'ın oğlu. Peygamberin emir tayin ettiği bir insana azledip bir başkasını aynı ordunun başına nasıl kumandan yaparım dedi. Hazreti Ömer'le kızı Hafsa arasında elbise ve yemek hususunda geçen olay. Hazreti Ömer'in kızı ve müminlerin annesi Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'e, ey emir el müminin, sen üstündekinden biraz daha yumuşak bir elbise giysen, şimdiki yemeğinden daha hoş bir yemek yesen olmaz mı? Allah geniş rızıklar vermiş, her şey boldur, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona, sana soruyorum, Hazreti Peygamber'in çektiği hayat sıkıntısını hatırlamıyor musun, dedi. Ve Hazreti Peygamber'in durumunu o kadar çok tekrarladı ki, Hafsa ağladı. Hazreti Ömer sözüne devam ederek, vallahi bir daha böyle söylemeyeceksin. Bilmez misin, eğer ben güç yetirirsem, Peygamber'le Ebu Bekir'in o şiddetli yaşantısının benzerinde ortakları olacağım. Umulur ki ben bu şiddetli hayatı yaşamak suretiyle geniş hayata vasıl olabileyim, dedi. Hazreti Ömer'e yeni bir gömlek getirildiğinde yaptıkları. Bir ara Hazreti Ömer arkadaşlarıyla beraber oturduğunda ona pamuktan yapılmış bir gömlek getirildi. Daha gömleği tamamen giymeden, hamd o Allah'a olsun ki avretimi örten bir elbiseyi bana giydirdi. Yaşamım boyunca da onunla süsleneceğiz, dedi ve sonra da kavme dönerek, bu kelimeleri niçin söylediğimi biliyor musunuz, dedi. Ancak sen bize haber verirsen bilmiş oluruz, dediler. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'i gördüm. Bir gün kendisine yeni bir elbise getirdiler. Onu giydikten sonra, hamd o Allah'a mahsustur ki bana avretimi kapatan bir elbiseyi giydirdi. Hayatım boyunca da onunla süsleneceğim, dedi. Sonra da beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki herhangi bir Müslümana bir yeni elbise gelirse onu giydikten sonra eski elbisesini sadece Allah rızası için fakir Müslümana giydirirse o Allah'ın himayesinde ve komşuluğunda olur. O elbiseden fakirin sırtında bir ip kalsa ister hayatta İsterse ölüm halinde olsun, bu durum daha iyidir, dedi. Sonra Hazreti Ömer gömleğin kollarını bıraktı. Kollar ona biraz uzun geldi. Oğluna, ey oğul, bıçağı getir, dedi. Abdullah babasına bıçak getirdi. Gömleğin kollarını biraz kesti. Hazreti Ömer'e, ey müminlerin emiri, bir terzi çağıralım da bunu güzelce diksin, dedik. Hayır, dedi. Ben Hazreti Ömer'i daha sonra gördüm. O gömleğin sökülmekte olan iplikleri onun parmaklarının üzerinde yayılıyordu ve Hazreti Ömer onları diktirmiyordu. Ashabın Hacerül Esvet'le Kabe'nin köşelerini öpmek veya ellemek hakkındaki sözleri. Hazreti Ömer Hacerül Esvet'in önünde durarak, Allah'a yemin ederim ki ben senin yarar veya zarar getirmeyen bir taş olduğunu biliyorum. Eğer Hazreti Peygamber'in sana el sürdüğünü ve öptüğünü görmeseydim, ben de bunu yapmazdım, dedi. Sonra da, bizim reml yapmaya ne ihtiyacımız vardır? Biz reml yapmakla müşriklere gücümüzü göstermek istedik. Allah müşrikleri helak etti, yok etti. Fakat bu, Resulullah'ın yaptığı bir iştir. Onu terk etmek istemiyoruz, dedi. Hazreti Osman'la beraber Kabe'yi tavaf ediyorduk. Kabe'nin batı köşesine geldiğimizde Osman, Hacerül Esved'e karşı herhangi bir şey yapmadı. Ben bunu görünce onun elinden tuttum ve Hacerül Esved'in yanına çekerek, Hacerül Esved'i öpmeyecek veya ona el sürmeyecek misin, dedim. Bana, sen Hazreti Peygamber'le hiç tavaf yapmadın mı, dedi. Ben de, evet yaptım, dedim. Peki, Hazreti Peygamber'in bu iki batı köşelerine el sürdüğünü gördün mü, dedi. Hayır, görmedim, dedim. Öyleyse neden böyle yapıyorsun? Hazreti Peygamber senin için güzel bir örnek değil midir, dedi ve yürüdü. Nebis hakkında İbn Abbas'la bir göçebe arasında geçen konuşma. Bir göçebe İbn Abbas'a, Muaviye'nin ailesi halka suyla bal içirirler. Falan aile süt içirir. Sizse nebiz içiriyorsunuz. Bu sizin cimriliğinizden mi yoksa fakirliğinizden mi ileri geliyor, dedi. İbn Abbas, bizde ne cimrilik ne de fakirlik vardır. Fakat Hazreti Peygamber terkisinde Üsame bin Zeyd olduğu halde bize geldi, su istedi. Biz ona bu hoşaftan içirdik. onu içtikten sonra "Siz çok güzel yaptınız, böyle yapınız," dedi. Bir kişi İbn Abbas'ın yanına gelerek, "Niçin şu kuru üzümün hoşafını halka içiriyorsunuz? Bu peşine düştüğünüz peygamber sünneti midir, yoksa bu balla süte göre size daha kolay geldiği için midir?" dedi. İbn Abbas, "Allah'ın Resulü bize geldi ve Abbas da halka nebiz içiriyordu. Hazreti Peygamber bana da içir," dedi. Abbas birkaç bardak istedi nebizden. Hazreti Peygamber onların arasından birisini aldı, içti. Sonra, "Güzel yaptınız, böyle yapınız," dedi. İbn Abbas, "Onun yerine süt ve bal olsaydı, peygamberin bu güzel sözünün yerine onları verirdim, bu bana daha hoş gelmezdi," dedi. İbn Ömer'in, Hazreti Peygamber'in yaptıklarını aynen yapması. İbn Ömer'le birlikte Arafat'taydım. İbn Ömer öğleden önce gitti. Onunla beraber gittik. İmamın yanına vardık. İmamla beraber öğle ve ikindi namazlarını kıldıktan sonra Arafat vakfesini yaptık. Ben ve bazı arkadaşlarım da onunla beraberdik. İmam Arafat'tan ayrılınca biz de onunla beraber ayrıldık. Böylece Arafat dağıyla Müzdelife arasındaki dar geçide kadar geldik. Orada devesini çöktürdü. Biz de öyle yaptık. Biz onun namaz kılacağını sanıyorduk. Fakat devesinin yularını tutan hizmetçi durmadı ve o namaz için durmadı. Fakat Hazreti Peygamber burada abdestini bozmuştu. O da aynı şeyi yapmak istiyor, dedi. İbn Ömer, Mekke ile Medine arasına bulunan bir ağaca geliyordu. Onun altında kaylule uykusuna yatıyor, istirahat ediyordu. Hazreti Peygamber burada öyle yaptı, diyordu. İbn Ömer, peygamberin izine tabi olurdu. Nerede namaz kılmışsa oraya gider kılardı. Hatta Hazreti Peygamber bir ağacın altında konaklamıştı. İbn Ömer de hayatı boyunca o ağaca gidiyor, altında konaklıyordu. Onun köküne su döküyordu ki ağaç kurumasın. Biz İbn Ömer'le beraber sefer halindeydik. Bir yerden geçtik ve o yan çizerek yolunu değiştirdi. Niçin böyle yaptığı sorulunca, "Resulullah'ın burada böyle yaptığını gördüm," dedi. İbn Ömer, Mekke yolunda devesinin bazen yolunu değiştiriyor, yan çizerek gidiyordu. Ve "Umulur ki Resulullah'ın ayağının bastığı yere ayağımı basabilirim," diyordu. Eğer İbn Ömer'in peygamberin ayak izlerini takip ettiği zamanda onu görseydin, ona "Bu delidir," derdin. Hazreti Peygamber'in konakladığı, istirahat ettiği yerlerde onun izini takip etmekte İbn Ömer'den daha ileride olan hiç kimse yoktu. Çölde yavrusunu kaybeden, onu arayan bir deveden daha fazla İbn Ömer, Hazreti Peygamber'in izini takip ediyordu. İbn Ömer'e, "Biz korku ve hazer namazını Kur'an'da görüyoruz, fakat sefer namazını görmüyoruz," dedi. İbn Ömer, "Allah peygamberini gönderdiği zaman biz insanların en katılarıydık. O halde biz peygamberin yaptığı gibi yaparız," dedi. Abdullah bin Ömer'den, "Biz Allah'ın kitabında korku halinde namazın kısaltılacağını görüyoruz. Fakat sefer halinde namazın kısaltılacağını görmüyoruz," diye sordum. Abdullah, "Peygamberimizi gördük. O yolculukta namazları kısaltıyordu. Onun için biz de kısaltıyoruz," dedi. Mina'da İbn Ömer'le bir araya gelince sefer halindeki namazın durumunu ondan sordum. İbn Ömer, "İki rekat kılınız," dedi. Ben de, "Nasıl olur? Biz Mina'dayız. Bizim için ne korku var ne de başka bir şey," dedim. Bunun üzerine İbn Ömer öfkelendi ve "Azab olasıca, sen Hazreti Peygamber'i dinlemedin mi?" dedi. "Evet, dinledim ve ona iman da ettim," dedim. İbn Ömer, "Allah'ın Resulü evinden çıktığı zaman 4 rekatlı namazı 2 rekat kılardı. İstersen 4 kıl, istersen 2, fark etmez," dedi. İbn Ömer'e, "Allah Nisa suresi 101. ayetinde, yeryüzünde sefere çıktığınız vakit, eğer kafirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur," buyuruyor. Şu anda biz eminiz, korkmuyoruz. Yine de namazımızı 2 rekat kılalım mı?" denildi. İbn Ömer, "Sizin için Allah Resulü'nde güzel bir örnek vardır," dedi. İbn Ömer'i gördüm. düğmeleri açık olduğu halde namaz kılıyordu. Ona niçin böyle yaptığını sordum. Hazreti Peygamber'in böyle yaptığını gördüm de ondan dedi. Muaviye bin Kurre'nin Hazreti Peygamber'e uyarak düğmelerini çözmesi. Allah Resulüne Müzeyne'den bir grupla beraber geldik. Peygamber'e biat ettik. Düğmeleri açıktı. Elimi iç gömleğinin altına sokarak peygamber mührüne dokundum. Muaviye'yi de oğlunu da ister kış ister yaz olsun daima düğmeleri açık olarak gördüm.